Ayrım 2. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 6. Neye göre zafer ya da hezimet? Lozan'a bakarken diğer önemli bir metodolojik sorun anlaşmanın neye göre başarılı ya da başarısız sayılacağıdır. Osmanlı'nın ihtişam devirlerine bakarak Lozan'da bir imparatorluk kaybettik demenin hiçbir ciddiyeti olamaz. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girerken sahip olduğu sınırlarla Lozan sınırlarını mukayese ederek Lozan'da imparatorluk kaybettik demek de yanlıştır. Çünkü arada Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetimiz vardır. Arada Sevr felaketi vardır. Arada Çanakkale'nin, İstanbul'un, İzmir'in, Bursa'nın, Eskişehir'in, Antep, Urfa ve Maraş'ın işgali vardır. Buralar milli mücadelede kurtarıldı, Lozan'da tescil edildi. Lozan'da Lord Curzon, sık sık İsmet Paşa, Birinci Dünya Harbi'nde müttefikler karşısında mağlup oldunuz, sonra sadece Yunan ordusunu yendiniz diye seslendi. Hatta müttefikler Lozan'da Londros Mütarekesi'ne ve Sevr Anlaşması'na referanslar bile yaptılar. Bunlar yürürlükteymiş gibi. İsmet Paşa ve arkadaşları ise milli mücadele zaferini ve müttefiklerle imzalanan Mudanya Mütarekesi'ni hatırlattılar. Bunun geçerli olduğunu söylediler. Türkiye bir imparatorluk kaybetti. Fakat Lozan'da değil, 1912-1919 arasında Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nda. Kurtarılabilen vatan toprakları milli mücadele sayesindedir ve Lozan'da tescil edilmiştir. Onun için Lozan'a imparatorluk kaybettik diye bakmanın realiteyle de mantıkla da ilgisi yoktur. Diğer taraftan Lozan'ı Sevr'le mukayese ederek objektif bir değerlendirme yapmak da mümkün değildir. Çünkü Sevr hazin bir mağlubiyetin anlaşma taslağıdır. Başkenti toprakları işgal edilmiş bir ülkeye dayatılmıştır. Taslak diyorum çünkü Sevr delegeler ve hükümet tarafından imzalanmış fakat Padişah Vahdettin tarafından imzalanmamış. Mebusan Meclisi tarafından da onaylanmamıştır. Hukuken yoktur. Atatürk Nutuk'ta Lozan'ı, Sevr'i ve 1921 ile 1922 yılında müttefiklerin Ankara'ya yaptıkları barış önerilerini mukayese ederek Osmanlı devrine ait tarihte benzeri olmayan bir siyasi zafer eseridir diye hüküm verir. Bu siyasi bir beyandır. Lozan'ı milli mücadele zaferinden önceki hiçbir anlaşma projesiyle hele de bir ağır bir yenilginin eseri olan Sevr'le mukayese etmek objektif bir değerlendirme olmaz. Lozan'ı kendi hedefleriyle mukayese etmek metodolojik olarak daha doğrudur. Misak-ı Milli ile ve İsmet Paşa'ya verilen talimatla mukayese etmek gerekir. Lozan'da İsmet Paşa heyetine hükümet talimatı olarak verilen 14 maddelik talimatnameden bahsediyorum. Bu talimatname bir bakıma öncelikler sıralamasıdır. Sadece iki konuda savaş göze alınacaktır. Biri Lozan'da kapitülasyonları devam ettirmek için, iki Doğu Anadolu'da Ermeni yurdu kurulması için dayatma yaparlarsa. Boğazlarda yabancı asker bulundurulması ve Türkiye'nin savunma gücüne kısıtlamalar konulması da asla kabul edilmeyecektir. Sınır konularında hedef misak-ı millidir. Lozan'da sorunlar çıktığında Ankara'dan talimat istenecektir. Bu açıdan baktığımızda Lozan'ın eksikleri misak-ı milliye dahil bulunan Batum, Hatay ve Musul'un alınamayışı ve Batı Trakya'da plebisit yaptırılmayıp buraların Yunanistan'a bırakılmasıdır. Batum 18 Mart 1921'deki Moskova Anlaşması'yla bırakılmıştı. Lozan'da söz konusu bile olmadı tabii. Musul alınamadı. Hatay 1937-1939 sürecinde ana vatana katıldı. Lozan'da boğazlardaki yabancı askerlerin kesin çekilmesi sağlanmış fakat egemenliğimiz kısıtlanmıştı. 20 Temmuz 1936'da Montreux Sözleşmesi ile bu sakınca giderildi. Lozan'da kaybettiğimiz söylenen 12 adayı ve Ege adalarını da 1911 Trablusgarp Savaşı ve 1912 Balkan Savaşı'nda kaybetmiştik. Kıbrıs'ın kaybı daha öncedir. 1877 yılına kadar gider. Bu adalar Misak-ı Milli'ye dahil değildi. Çünkü Misak-ı Milli, Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı gün Türk ordusunun elinde bulunan toprakları vatan olarak tanımlamış, Arap nüfusun çoğunluk olduğu yerleri bunun dışında tutmuştu. Meis Adası ve İmadiye alınmalıydı. Yunanistan'dan tamirat bedeli olarak nakit alınamasa bile, Rauf Bey'in savunduğu gibi Trakya'da lehimize sınır düzeltmesi yapılabilirdi. Bunlar savunulabilir ama Lozan'a toptan başarısız demeye hak verdirecek konular değildir. Milli mücadele liderlerinin toprak genişliğinden çok bağımsız konuluk konusunu, yani kapitülasyonlarla ilgili egemenlik kısıtlamalarının kaldırılmasını önemsediklerini belirtelim. Lozan konularını burada teker teker satır başlarıyla bile ele almak mümkün değildir. Sadece şunu belirteyim. Lozan eleştirilecek yönleri bulunan başarılı bir diplomasidir. Kapitülasyonlar, devlet borçları ve imtiyazlar konusunda Lozan'da alınan neticeye kim başarısız diyebilir? Fakat Musul gibi önemli bir sınır tavizi verilmiştir. Meis için çok diretilmemiştir. Adli kapitülasyonlar kaldırılmış, büyük ticari merkezlerde Türk mahkemelerinde yabancı yargıçlar bulundurulması reddedilmiş, Türkiye'nin egemenliğini tümüyle kullanarak hiçbir yabancı müdahale olmaksızın yargı erkine sahip olduğu kabul edilmiştir. Fakat karşılığında az sayıda Avrupalı hukuk danışmanının hiçbir yargısal yetkileri olmaksızın Adalet Bakanlığı'nda en çok 5 yıl süreyle memur danışman olarak çalışması tavizi verilmiştir. Lozan, laiklik ve tek parti rejimi. Lozan'a objektif bir bakışa sahip olabilmek için tarafların ilk dikkate alması gereken gerçek, 1923'ten itibaren kurulan radikal otoriter tek parti rejiminin Lozan'ın gereği olmadığıdır. Bu rejimin kurulması Atatürk'ün tercihidir. Onun için bu rejim hakkındaki taraflar ya da muhalif olmamız Lozan'a bakışımızı belirlememelidir. Lozan'da laiklik dile getirilmiş ve kanunların laik nitelikli olacağı İsmet Paşa, Rıza Nur ve Türk heyetinin hukuk danışmanı Tahir Bey, Taner tarafından belirtilmiştir. Laiklik kavramının sanırım ilk defa resmen ifadesi Lozan'da oldu. Fakat laiklik o zaman yaygın olarak bilinmeyen bir kavramdır. Rıza Nur'un konuşmasındaki laiklik kelimesi gazetelerde Ladini diye tercüme edilince Rıza Nur bundan tedirgin olacak ve meclise açıklama yapmak ihtiyacını duyacaktı. 2 Mart 1923 Cuma günü mecliste gizli oturumda Lozan'daki azınlık tartışmaları hakkında bilgi veren Rıza Nur şöyle diyordu. Rıza Nur, Sinop. Efendim, burada bir şey arz edeyim. Burada gazetelerden birisi Ladini diye bir şey yazmış. İstanbul gazeteleri mi sesleri? Bilmiyorum, bir takım dedikoduya yol açmış. Bunun sebebini söyleyeceğim. Tabii biz orada Türkçe konuşmuyoruz, Fransızca konuşuyoruz. Fransızı için bir tabir vardır, laik derler. Bunu biz de onlara müteaddit defalar söylemişiz ve söylerler. Bunu tercüme ederken böyle Ladini diye yazmışlar. Halbuki bunun manası böyle değildir. Bu olsa olsa nasuti, yani dünyevi, seküler, yani lahuti mukabili nasuti demektir. Halka ait bu hiçbir vakit dinsizlik demek değildir. Bu hiç ağzımdan çıkmamış, bu yanlış tercüme edilmiş bundan. Böyle bir kelime ağzımdan çıkmamıştır. Binaenaleyh doğru tercüme değildir. Lozan'da laiklikten bahsedilmesinin sebebi vardır. Kapitülasyonların ve azınlıklar konusuyla ilgilidir. Kapitülasyonlar kaldırılınca yerine nasıl bir hukuk düzeni kurulacaktır? Azınlıklarla ilgili sorun, kişilik ve aile hukukları alanında patrikhane yargı yetkisine sahip olacak mıdır, olmayacak mıdır? Patrikhaneyi yurt dışına çıkarmak için uğraşan Türk delegasyonu bu mümkün olmayınca, patrikhaneyi devlet içinde devlet haline getiren siyasi ve yargısal yetkilerin kaldırılmasını istedi. İşte laiklik bu bağlamda gündeme geldi. Venizelos kişi ve aile hukuku alanlarında Müslümanların Şeria Mahkemesi'ne, Hristiyanların Hristiyanlık hukukuna ve patrikhane yargısına tabi olmasını savundu. Türk heyeti ise kanun önünde bütün vatandaşların eşit olacağını, kanunların din ayrımı gözetmeyeceğini, yani laik olacağını ifade etti. Bu tanzimattan itibaren Osmanlı Devleti'nin de uyguladığı, Abdülhamid'in de geliştirdiği bir politikadır. Mecelle bunun için çıkarılmış, ceza ve ticaret kanunları bunun için Avrupa'dan tercüme edilmiş, şeriye mahkemelerinin yetkisini son derece daraltan nizamiye mahkemeleri bunun için kurulmuştur. Bu yöndeki en büyük gelişmeler de Abdülhamid zamanında olmuştu. Lozan'da ifade edilen laiklik hukukla ilgilidir. Hak ve yükümlülüklerin dini aidiyetlere göre değil, vatandaşlık esasına göre belirlenmesidir. Bu açıdan İsmet Paşa'nın Lozan'da mecelleyi ve nizamiye mahkemelerini övmesi ve müttefiklerin de bunu kabul etmesi birçok kimseye şaşırtıcı gelebilir. Fakat gerçektir. Sadrazam Ali Paşa ve sonra Abdülhamit'in Dışişleri Bakanı Rum Sava Paşa da aynı gerekçelerle kapitülasyonların kaldırılması için diplomatik girişimde bulunmuştu. Bu konuda Medine'den Lozan'a, Doğan Kitap adlı kitabıma bakabilirsiniz. Lozan'daki ifade edilen laikliği kapitülasyonları ve azınlık imtiyazlarını kaldırmak için kanunların din ayrımına değil, vatandaşlık esasına dayanması anlamındadır. Lozan'dan sonra kurulan Kemalist tek parti rejiminin radikal ve otoriter laiklik uygulaması ise Lozan bunu gerektirdiği için değildir. Atatürk ve kadrosu tarafından tercih edildiği içindir. Bu konudaki kanaatimiz Lozan'a bakışımızı tayin etmemelidir. Lozan'a kendi şartlarında belge ve araştırmalarla bakmalıyız. Elinizdeki kitap. Bu ön sözde belirttiğim Lozan konuları sadece metot bakımından ele alınmıştır. Bir bir değerlendirmek üzere Lozan konularını burada sıralamak mümkün değildir. Sadece tekrar şunu belirteyim. Lozan eleştirilecek yönleri bulunan başarılı bir diplomasidir. Kapitülasyonlar, devlet borçları ve imtiyazlar konusunda Lozan'da alınan neticeye kim başarısız diyebilir? Lozan konusunda kesin bir tavır almadan önce Lozan'ı okumak gerekir. Lozan'ı okumak ve kendi şartlarında belge ve araştırmalara bakarak inceleme konusunda akla gelecek ilk eser Lozan tutanaklarıdır. Türkçe'de Seha L. Meray tarafından Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar ve Belgeler Yapı Kredi Yayınları adıyla 8 cilt halinde yayınlanmıştır. Bilal Şimşir'in 2 ciltlik Lozan Telgrafları, Türk Tarih Kurumu'da temel bir eserdir. Akademik nitelikte de birçok yayın yapılmıştır. Bunlardan bilhassa Çağrı Erhan'ın editörlüğünde bir grup uzman akademisyenin hazırladığı 9 sayfalık Yaşayan Lozan Kültür Bakanlığı adlı kitabı tavsiye ederim. Sevtap Demirci'nin Belgelerle Lozan Alfa Yayınları kitabı İngiliz belgelerindeki araştırmalarına dayalıdır. Lozan konusunda Nutuk, İsmet İnönü'nün, Rauf Orbay'ın ve Rıza Nur'un anıları da ihmal edilmeyecek kaynaklardır. Fakat Lozan'a ilişkin olarak TBMM'de yapılan müzakereler tutanaklarda kalmıştır. Lozan'ın 90. yıl dönümü münasebetiyle TBMM'de Lozan üzerine yapılan açık ve gizli celse tutanaklarını şimdi kitap olarak yayımlıyoruz. Latin harflerine çevrilmiş olan TBMM tutanaklarını PDF metinlerden Word programına aktaran, aktarımda meydana gelen çok sayıda yanlışı dikkatle düzelten ve o zamanın üslubunu koruyarak dilini bir ölçüde sadeleştiren Sefa Kaplan'dır. Osmanlıca'ya vukufu sayesinde yaptı bunu, kendisini kutluyorum. Sefa Kaplan'ın yayına hazırladığı metinleri Doğan Kitap'ın bilgili editörü Hülya Balcı gözden geçirdi. Sonra beraber metne son şeklini verdik. Meclis tutanakları, kürsüde yapılan konuşmaların zapta geçirilmesidir. Düşük veya yarıda kalmış cümleler vardır. Bazen konuşmalardaki çok uzun bir cümlenin başı ve sonu farklıdır. Tutanağı yazanların boş bıraktığı yerler de olmuştur. Osmanlıca metinleri Latin harflerine çeviren uzmanlar bazen parantez içinde birkaç kelime ekleyerek bu sakıncaları gidermeye çalışmışlardır. İstisnai olarak ve çok zorunlu durumlarda biz de elinizdeki metinlerle köşeli parantez içinde asli anlamına kesinlikle uygun olarak böyle birkaç yerde ekleme yaptık. Çok istisnai olarak dönemin terminolojisini ortaya koymak için nasuti kelimesini olduğu gibi muhafaza ettik. Fakat köşeli parantez içinde bunun anlamını verdik. Nasuti'nin dünyevi, seküler anlamına geldiğini belirttik. Kitabı müzakerelerin kesintiye uğradığı Şubat 1923'ün öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde 2 cilde böldük. TBMM'de söz alan mebuslara dair açıklamalara 2 cilde de yer verdik. 150'likler olarak bilinen hadise doğrudan Lozan müzakerelerinin konusu değildir. Fakat Lozan'da kabul edilen genel aftan 150 kişilik bir kontenjan istisna edildiği için bu konudaki müzakere tutanaklarını da kitaplarımıza aldık. Basım ve yayımı gerçekleştiren Doğan Kitap'a teşekkür ediyorum. Lozan'ın 90. yılına bir katkı olması amacıyla yaptığımız bu yayının Lozan'ı merak edenlere yararlı hatta zorunlu bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Taha Akyol, 30 Eylül 2013. Yayını hazırlarken 90 yıl önce TBMM'de yapılan konuşmaları sadeleştirme tecrübesi öğretici olduğu kadar eğiticiydi de. Bir kere herkesin üzerinde fikir sahibi olduğu, ancak işin esasını merak ederek temel kaynaklara gitme zahmetine asla gönül indirmediği bir mesele vardı karşımızda. Lozan Antlaşması'na uzanan çetrefil yoldaki bütün safhaları doğrudan o günlerin ruh iklimini teneffüs ederek okumak sadece bu nedenle bile son derece besleyiciydi. Gizli ve açık celse zabıtlarının ortaya koyduğu manzara, 90 yıl sonra kopartılan gürültünün hakiki mahiyetini netleştirmesi bakımından da ilginçti. Doğal olarak Lozan öncesinde ve sonrasında yapılan bütün konuşmalar, o günlerin siyasi ve sosyal şartlarının bir ürünüydü. Bu ise hem dil hem de üslup açısından bir takım zorlukları beraberinde getiriyordu. Türkçe dışarıdan yapılan müdahalelerle tabii seyrinden çıkartıldığından o dil ve üslup bugünün insanına ne yazık ki artık bir hayli yabancıydı. Bu nedenle sadeleştirme yaparken ön planda tuttuğumuz ilk husus anlaşılma endişesi oldu. Gizli ve açık celselerde yapılan konuşmaları anlaşılır hale getirmek için ortalama bir yol izlemeye gayret ettik. Bunu yaparken de hiç değilse üslup özelliklerini koruyabilmek amacıyla bir hayli titizlendik. Unutulmaması gereken bir başka husus, tüm bu konuşmaların irticalen yapıldığı gerçeğiydi. Bu da ister istemez kopukluklara, bitmemiş cümlelere, başı ve sonu birbirini tutmayan ifadelere zemin hazırlıyordu. Bilhassa kültürel birikimi daha zayıf olan milletvekilleri, kimi zaman sadece heyecandan, kimi zaman da dilleri sadece o kadarına yettiği için anlaşılmaz şeyler söyleyebiliyorlardı. Bu tür konuşmalarda yer alan düşük cümlelere çok fazla müdahale etmemeyi tercih ettik. Buna mukabil Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Kazım Karabekir, Hüseyin Rauf Bey, Hüseyin Avni Bey, Hamdullah Supi, Doktor Rıza Nur, Ali Cenani, Soysallı İsmail Supi, Tunalı Hilmi gibi isimler sağlam Türkçeleri kadar sağlam mantıkları ile de dikkat çekiyordu. Sayılan isimlerin kullandığı zengin Türkçenin yerinde bugün maalesef yeller esiyor. O dil zevkinin hiç değilse bir parça hissedilebilmesi için bu tür metinleri birkaç küçük değişiklik dışında olduğu gibi bıraktık. Dikkat çeken bir başka mesele de sert tartışmaların yaşandığı oturumlardaki üsluptu. Görüleceği gibi bugünün meclisi ile kıyaslandığında 90 yıl önce yapılan bütün o tartışmaların edebi bir lezzet taşıdığı bile söylenebilir. Bu da 90 yılda demokrasi ve üslup terbiyesinde nereden nereye gelindiğini göstermesi açısından bir takım tezlere konu olabilir kanaatindeyiz. Sefa Kaplan. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 14.